Ahmet Kur'an Köksal'la mimariklerine devam ediyoruz. Bu hafta
burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
AKP döneminde restorasyon adı altında yaşanan yıkımlara tanıklık ettik. Yani Galata Kulesi'ni bile yerle bir edeceklerdi neredeyse. Fark edilmese restore ediyoruz diye. Ya da işte kimi yerlerde beton atmayı restorasyon olarak adlandırıyorlar olduğu gibi. Ama Ahmet farklı düşünüyor. Bunun iyi örnekleri olduğunu, batıdaki standartları yakalayan restorasyon örnekleri olduğunu da söylüyor. Bir de tabii biraz bu restorasyonlar gündeme gelince Türkiye'de futbol gibi herkes de fikir beyan ediyor. Nedir bu restorasyon? Niye bu kadar çok konuşuyoruz? Niye gündemimizde? Gözümüzün zevkini bozduğu için mi dersin biraz?
Şimdi yine dönüyor dolaşıyor her şey. Böyle bizim dünyaca ünlü bir mimarımız, büyük Türk mimarımız olmadığına, daha doğrusu bir alçaklık kompleksine dayanıyor. Yani ne kadar tıp uzmanımız varsa, ne kadar hukuk konusunda uzmanımız varsa, efendim ne kadar matematik, fizik konusunda uzmanımız varsa aslında o kadar da iyi mimarımız var. Ama mimarlık söz konusu olduğu zaman, kötü mimari örnekleri söz konusu olduğu zaman sanki ülkenin ya da Türk kültürünün, Türk adamlığının acayip bir mimarisi vardı da o bozuldu diye söyleniyor. Bir gün otobüste gidiyorum. Böyle Acıbadem'den aşağı doğru iniyor o E5'ten. Otobüste herkes konuşuyordu yani. Böyle tenalaşmıştı otobüs. Bir kadın böyle oflayıp bu betonlaşma ne olacak dedi. Bütün otobüs hep beraber böyle bağıra bağıra. Çünkü arabanın motoru da gidiyor. O da bayağı hızlı yokuş aşağı. Bütün otobüs bir anda mimarlığı gömebildiler. Yani işin güzel tarafı paylaştığımız değerler, biliyorsun Türkiye karpuz gibi ikiye ayrıldı. İşte sen şusun, sen busun, sen şusun diye. Ama herkesin paylaştığı bir ülke var. Bunu solcusuz aldı. Mimarlar rezalet adı. Mimarları betonlaşma çok fena. Bu konuda herkes hemfikir. Şimdi restorasyon, rest kelimesi. Restoran da oradan gelir. Dikilmek, ayağa kalkmak. Rest yani hani restoration oradan geliyor. Restorasyonun aslında hani bizim mimarlık kitaplarına girmiş şeyi aslında bozmadan onarmadır. Yani çok kısa, sadece üç kelimelik tanımıyla restorasyon budur. Celal Esat Arsevi'nin kaynağında ise ayrıca sanatça tamir olarak tanımlar. Bu önemli bir laf. Sanatça bir tamir. Yani restorasyon aslında kendi içerisinde bir kararlar silsilesi de içeriyor.
Yani sonuçta restore ettiğin şeyin sanatsal bir anlam ve değeri var. Onun için sanatsal tamir diyoruz.
Evet, yani şöyle diyelim ki senin bir saatin var abi, tamam mı? Köstekli saat, dededen kalma, tamam mı? Ve sen onun çalışmamasına şey yaptın, biraz içerledin ya, bu çalışmalı dedin yani. Sonra çok iyi bir saatçi buldun. Saatçi onun mıknatıslanmasını giderdi, yağını düzeltti. Bazı o taş derler, cıvıl derler, taş. O taşların ayarlamasını yaptı, tüm her şeyi yaptı ve onu çalışır hale getirdi. Ve sen de onu kalkıp da tabii sporda, moporda, havuzda, mavuzda kullanmıyorsun ama köstekli saatini arasa da bakımını yapıyorsun. Yani o köstekli saat fonksiyonunu devam ettiriyor. Ve kendi içsel değeri, yani saat olmasının dışında, yani sana 1800 yıllardan kalan altın kaplamalı bir saat olmasının dışında zaman da göstermeye başlıyor. Eğer saati zaman gösteren bir fonksiyonu olan bir halden geri bırakırsan, o bir altın parçası gibi veya bir broş gibi, bir bilezik gibi bir durum yapılıyor ve takılamıyor da yani. Bir değer de ifade etmiyor. O yüzden hala çalışan saat önemlidir. Restorasyonda genel olarak restore edilen değerler bir kentin en önemli, bir şehrin en önemli etkileri olduğu için onu kullanmak gerekir. Saat gibi değildir bina. Binayı boş bırakın, o çürür kendi kendine. İstediğin kadar bakımını yap. Yani istediğin kadar o bina kullanılmasın. Hatta bulunduğu coğrafyada, bulunduğu kent parçasında kapalı bir müze olarak dursun. O kendi kendine yıkıma kullanılmalıdır. Kullanıldıkça bir değer kazanır yani. Restorasyonun özelliği de bazen yeniden fonksiyonlandırmaktır. Örneğin çok eski bir okulu kütüphane yapabilirsin veya güzel bir konutu pansiyona çevirebilirsin ama koruyarak ve hatta ona bir han var mesela, o hanı çok iyi bir yani böyle 5 yıldızlı bir otele çevirebilirsin. Bunda bir beis yok. Yani bu kötü bir şey değil. Ama restorasyon işi aslında üçe ayrılıyor. Üç önemli bir şey. Birincisi rolöve. İkincisi restitüsyon. Üçüncüsü restorasyon. Biz ona 3R deriz. RRR. Şimdi RRR hikayesi şu. Rolöve mesela girdin. Diyelim ki bu Galata Kulesi ya da ne bileyim bir konut, ahşap. Her tarafı çökük. Mesela şurada duvarın ortasında kocaman bir küf lekesi olmuş. Mantar olmuş. O mantarlar daha iyi işlenir abi. Yani sonradan birisi gelmiş oraya vidayla bir şey çakmış. Rezil etmiş orayı. Onu da çizersin. Yani rölöve ben oraya girdiğim zaman bu neydi diye bir belgeleme yöntemidir. Hatta bu artık elektronik ortamda yapılmaya başlandı. Ya daha yeni emekli. Lazer scanner'lar var. Tutuyorsun. Sadece mekanın fotoğrafını çekmiyor. Bir de ayrıca oranın 3 boyutlu görüntüsünü ortaya koyuyor. Yani bu oyun konsollarında oyun oynuyorlar ya böyle şey yaparak. Marka vermemde bir beis yok. Xbox çıkardı bunu. Lidar screen deniyor. Lidar scanner deniyor. Hatta Apple yeni telefonlarına ve yeni tabletlerine bunu şey olarak standart olarak koyuyor. Yani artık cep telefonlarımızda mekanı 3 boyutlu olarak scan edebiliyoruz, tarayabiliyoruz. Şimdi bu rolöve işi bu. Rolöve işi bir şeyi, bir eski eseri, tescillenmiş bir eski eseri olduğu gibi bozuğu, kırığı, çıkığıyla koymak. Hatta üzerine çiçeklenmişse o çiçekleri bile çizersin yani, o kadar. Sonra arkasından restitüsyon gelir. Restitüsyon da şu, benim elimde sihirli bir değnek olsaydı bunu ilk haline getirebilseydim nasıl getirebilirdim diye değiştirirsin. Şimdi saçma gelebiliyor. Tabii ki oradaki kırığı onarırım kardeşim. Tabii ki orada kötü çakılmış şeyi kaldırırım. Tabii ki boyasını aşı boya yaparım. Değil mi? Çok basit değil. Restitüsyon, eğer bu bina ya da bu değer neyse, bina olmak şart değil. Bu 1900-1800'lerde farklı kullanıldı. Birinci Dünya Savaşı'nda cephanelik oldu. İkinci Dünya Savaşı'nda bilmem ne oldu. O sırada fonksiyon değişti. Örneğin bir kömür deposu oldu. Mecburen bir tarafı kırıldı. Oraya bir kapı açıldı falan. Onları dönem ekleri olarak her bir dönem, 1950'de böyleydi, 1930'da böyleydi, 1920'de böyleydi diye her şeylerini belgelersin, koyarsın. O da çok önemli bir bilgidir. Her şey bittikten sonra restorasyon yaparsın. Restorasyonda da yeni şeyi, yeni fonksiyonu ona giydirirsin. Bazen de neyse, konutsa konut kalır. Bazen restoran şeyse, konutsa restoran olur. Bu durumda yapacağın restorasyonu, yani yeniden işlevlendirmenin Venedik tüzüğü, Venedik'te bir tüm dünyanın kabul ettiği bir tüzükle ortaya kondu. Ona göre doğru olması beklenir. Türkiye'de de bu işi yapmak için çeşitli anıtlar kurulu, koruma ve anıtlar kurulu ortaya çıktı. Örneğin İstanbul'da birden fazla anıtlar kurulu varken, mesela birinci anıtlar kurulu şuraya şuraya bakar, ikinci anıtlar kurulu şuraya şuraya bakar, Boğaziçi anıtlar kurulu ayrı bakar falan filan diye bölüm varken, örneğin zamanında Gaziantep'in kurulu yoktu, Adana'ya giderlerdi. Adana'da kurul vardı. Sonra Gaziantep kurulu çıktı. Fakat bu inanılmaz siyasi bir duruma geldi. Hani bazıları dedi FETÖ anıtlar kurulunu bile ele geçirdi. Bazıları diyor işte bilmem ne yaptı. Bazıları AKP bunu kullanıyor falan. Anıtlar kurulunda dahi bile, yani kurulda da işte bir mimar vardır, bir arkeolog vardır, bir inşaat mühendisi vardır, bir jeolog vardır. Böyle çeşitli disiplinlerdeki kimselerin kurduğu bir durumdur. Ve kurul başkanı olmak, kurul üyesi olmak önemli bir durum haline geliyor. Sebebi şu, sen milyon dolarlık bir eski eseri alıyorsun, onu şey yapacaksın, onu restoran yapacaksın. Kurul sana sorun çıkartırsa bir ay, iki ay, beş ay, dört ay o atar. Attıkça da sorun olur, attıkça da sorun olur, senin paran pul olur falan filan. O yüzden kurullar da, ben tabii bilemiyorum böyle bir yolsuzluk olmuştur, olmamıştır ama 17-25 Aralık'ta yani böyle üzerine durulan konulardan biri de kurullardı. Kurullar da böyle tabii diğerlerinin yanında pek medya yansımadı ama kurullarda da bayağı bir havalandırma oldu yani. Bayağı bir değişiklik oldu. Ben de çok takip etmedim. Şu gitti, şu geldi diyemem ama kurullar da bir yerinden oynadı. Bana da mesela kurul üyeliği falan söylendi ama ben pek ciddiye almadım. Çünkü iş çok siyasi olduğunu bildiğim için hiç yanına bile yaklaşmadım yani. Hani hiçbir şekilde olmadı. Çünkü ben o işi pek sevmiyorum. Söylemiştim. Bu durumda kuruldan bir projeyi geçirmek çok zor. Röleve, restorasyonu geçirmek çok zor. Hatta bu Galata Kulesi restorasyonu faciasında o hanımefendi bana yazdığı mektupta tüm projeyi 17 günde geçirdiğini söylemiş. Galata Kulesi'nin rölevesini, restorasyonu ve restorasyonunu 17 günde geçiremezsiniz. Bırak onu, siz herhangi bir kurula, Türkiye'deki herhangi bir anıtlar kuruluna merhaba ben geldim şu tescilli eser benim diye dosyasını çıkartıp merhaba demeniz bir ay sürer. Merhaba ben geldim demeniz bir ay sürer. Benim işlerim 6 ayla 3 yıl arasında giderdi. Ben kimseye ne rüşvet veririm, ne araya adam sokarım, ne benim işimi öne alın derim. Örneğin 1907 yapımı Heybeliada'da çok güzel bir ahşap binayı düzeltmek gerekiyordu. Ve Anıtlar Kurulu'na gittim, sıraya soktular beni. Baktım ki bina yıkılacak. Gittim başkana bir dilekçe yazdım. Dedim ki ya siz şey yapana kadar, siz benim rölevim, restorasyonum bakana kadar bu bina gider. Ben size hızlıca bana hızlı bakım onarım izni verin. Ben ondan binayı düzelteyim ki krikoyla düzelttim binayı, yamuktu. Krikoyla salıncağı alıp binayı yükselttim. Ondan sonra istediğin kadar yavaşlat dedim. Kabul de ettiler. Yani o zamanki kurul başkanı da sağ olsun bir şey de aldı, bir risk de aldı. Biz binayı düzelttik. Arkasından 2,5 yıl sürdü sonra süreç. Yani onu da sana söyleyeyim. Hatta kurulda...
Yani her aşama bir genel bir izin mi verirler buna? Yoksa işte şunu yap sonra gel bir daha şunun için onay al mıdır? Yani süreç nasıldır?
Yani 3 projeyi de beraber de verebilirsin. O böyle bir şey ister, bir güç ister. Ya da parça pinçik de verebilirsin. Veya tartışırsın. Mesela kurul senden tartışır. Der ki bir de çok büyük kavgalar çıkar kurulda. Yani bir teknik kavgalar. Ben daha iyi mimarım, sen daha iyi mimarsın. Sen mesela buranın muhtes olduğunu, yani ek olduğunu söylersin. Mesela bu balkon muhtes dersin. Bunun böyle kaldırılması lazım dersin. Kurul aynı fikirde değildir ya da tam tersidir. Veya kurul der ki bu kat muhtes, bunu buradan kaldır der. Sen de müşteri de seni sıkıştırır. Aman bu kat çok önemli. Yani bu kattan ben para yiyeceğim der. Sen de uğraşırsın ki işte ya 1950'den beri bu burada, artık bu Hürriyetlere bakın, fotoğraflara geçmiş. Bir dersin Hürriyet'ten 1950 yılı fotoğraf bulursun. Bak dersin bu girdi artık. Tamam kötü bir ek ama bu kötü eki ben farklı yapacağım. Ya da öyle bir ek yaparsın ki, aslında bu konuyu ikinci bir şey yapabiliriz. Çok ilgi çekici bir konu. Bilerek çok farklı yaparsın. Kıpkırmızıya boyarsın sen. Bir binanın üzerine, ahşap bir binanın üzerine kıpkırmızı acayip bir ek koyarsın. Derler ki ulan bu olmuş mu? Dam üstünde saksağın. Tam tersi. Bu altında bu vardı. Ben bunu bilerek koydum. Bak bu 2020 yıllarının bir ekidir dersin. Bu çeşitli restorasyon görüşleri. Örneğin Notre Dame'ın çatısı yandı biliyorsun. Ay nasıl korktum. Ben Fransız falan değilim ama yani dünya mirası açısından korktum. Niye korktum biliyor musun? Bunu verecekler Frank Gehry'e. Ya da ne bileyim Zaha Hadid o zaman yaşıyordu ya da onun şeyine falan. O böyle dekonstrüktif, böyle bu Frank Gehry'nin yaptığı gibi bilmem ne gibi oraya bir şey koy. Çünkü turizm bir illüzyondur. Bak o konuya da ayrıca geliriz.
Şeyi görmüştüm ben, Fransa'da yaptığı bir bağda bir otel, o opera binası gibi çok yani çarpıcı, gidip şey yapıyorsun ama tabii Allah'ın dağında bir şeydi o. Bir şarap bağının ortasına çok şık bir otel yapmıştı ve o tekniği kullanmıştı. Hani kıvrılmış metaller falan.
Ya inanılmaz paralar yani. Mesela şimdi ben dala geçiyorum biraz ama mesela Los Angeles'ta Walt Disney Concert Hall abi, yani ben hani fotoğraflarını görüp, hatta Bart Simpson diye bir şey var ya, çizgi film. Çizgi filmde Bart sinirleniyor, böyle şey kağıdını, sıfır aldığı matematik kağıdını böyle kıvırıp atıyor. O sırada oradan Frank geri geçiyor. Onu görüp ooo diye gidiyor. Balboa Müzesi'ni falan yapıyor falan. O kırıştırdı. Aslında öyle bir tasarım yöntemi var. Bilerek konstrüktifi dekonstrüktif açarak, patlatarak falan. Onu da ayrıca konuşuruz. İzleyicileri sıkmayalım. Burada konuya dönersek, ben Notre Dame'da onun üstünü aslında uygun olarak yapmak yerine daha farklı, örneğin Fransa'da Louvre Müzesi'nin tam ortasında bir piramit var. Hatta iki piramit vardır. Bir de dışarı doğru kapısı daha var. Yani düşün, Louvre Sarayı'nı tamamıyla alttan oyarak acayip bir merdiven yaparak tam ortasına bir tane piramit konduruyor. Bazıları bunun çok kötü olduğunu düşünür. Ben iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü oranın müze fonksiyonunu kullanmak için bir merkezi bir giriş çıkış, güvenlik, ticket, bilet, milletten girdin mi girmedin mi bir şey olması lazım. Yani ve gide koca koca Mona Lisa'ya giderler mesela. Mona Lisa sağ kanattadır. Halbuki ben Louvre'a gidebilecek olan izleyicilere şunu öneririm. İslam sanatları bölgesi yeri var, ek. Gidin de oraya, nasıl tarihi eser kaçakçılığı alenen yapılır görün yani. İnanılmaz Kur'anlar, inanılmaz el yazmaları, inanılmaz yani. Hani ben Mona Lisa tarafına gittim, mecburen gittim. İşte büyük bir salon.
Çok kuyruk bekleniyor ama.
Ne kuyruğu abi, zaten o gerçek değil ki. Kim söyledi onun gerçek olduğunu? Orada yaklaşman 25 metre var aranda. Küçük kadar bir şey, bu ekran kadar. Ufacık bir tablo o. O tablo orada gözüküyor. Millet iPad'leri tutmuş, tepsi gibi. Tam tepsi yani. Bütün Asyalılar, Amerikalılar, Avrupalılar, orası böyle bir ya Benetton seti gibi, tamam mı? Ve bakacağım abi uzaktan. Bu iPad'ler yüzünden, yani gidip de doğrusu fotoğrafı da çekmiyorlar. Fotoğraf makinesini de çekmiyorlar. Yani cep telefonu da çekmiyorlar. iPad'leri bu tepsi gibi açmışlar. Böyle sanki şeydeler. Sanki böyle bir protesto ekranındalar. Protesto dövizleri açmışlar gibi. Aman dedim yani, ne onunla uğraşacağım. Sonra gittim köşede oturdum. Biraz yorgunluğumu giderdim. Çok ağırdı şeydi orada gezip uzun. Yani Louvre'un yanına yapılan şey bu. Türkiye'de bu kadar cesur bir şey yapılamaz. Mesela ben şimdi beni topa tutacaklar. Ben mesela çok güçlü bir adam olsam ya da herkes benimle aynı fikirde olsa, beni linç edip kesmeyeceklerini bilsem, Sultanahmet'te Ayasofya'nın tam karşısında bir bina vardı eskiden. Dar neydi bilmiyorum ama o bina yandı 1900'lerin başında, 1800. Aslında o Sultanahmet Meydanı'nda Ayasofya'nın önündeki boşluk var ya, orada kocaman bir bina vardı. Kocaman. O yandı, yanınca kaldırıldı falan. Ben mesela şöyle bir şey yapardım. Hatta bir öğrenciyle bunu çalıştık. Ayasofya'nın altına, sarnıç kısmına da girecek şekilde Ayasofya'nın önünü bir arkeolojik kazıya çevirirdim önce. Sonra o arkeolojik kazı izin verdiği sürece Ayasofya'ya alttan girerdim. Tabii Ayasofya cami oldu, geç onu da zaten. Alttan girerdim yani. Alttan orada Ayasofya ile ilgili bir şey yapar, ondan sonra Ayasofya'yı çıkardım. Bu kapıda böyle bir bahçede bir hengame yaratmazdım mesela. Ya beni keser biçerler.
Şimdi burası tabii çok daha eski bir şehir değil. 350 yıllık, 400 yıllık şey, o Old Town dediğimiz yer. Bir de şehir merkezinde 150, 100 yıllık, 120 yıllık binalar var. Ben onlardan birinde oturuyorum. Yan tarafımız restore ediliyor. Bir de onun bir köşesinde boş bir alan vardı. Dikkat ettim, burada hep tarihi binalar, buranın ölçülerindeki binaların yanına eklemleme yaparken cam yapıyorlar. Çok farklı bir koparıyorlar eski binadan. Üstüne kat çıkarken de cam yapıyorlar. Yanına bir şey yapacaklarsa da cam yapıyorlar. Yani büyütüyorlar ama tamamen farklı bir kimlik veriyorlar.
Yani o camın da bir etkisi var. Örneğin camın mullion dediğimiz o, onların kayıtları dahi bile o çizgiyi devam ettirmeli. Yani hani onun kat etkisini gidermiyor. Ama bunun çok kötü örnekleri var. Örneğin Türkiye'de Taksim Meydanı'nda o yaptıkları, o opera binası şey, binanın üzerine yaptıkları rezalet, bazı rezil durumlar var. Yani bazı restorasyonlar doğru olduğu halde facia. Sinan Yenim'in yaptığı han şeyde, Galatasaray'a doğru. Orada Narmanlı Hanı.
O yani, ama çok çirkin oldu ya. Niye o kadar çirkin oldu?
Valla Sinan Bey'i tanırım. Yani ben 11 mukalasam o herhalde 100 bin mukala falandır yani. Hani çok üstümüzdedir, hocamızdır. Bence çok çirkin yani. Hususi mi yaptı anlamadım ki. Yani renkleri bilmem ne.
Ya da şeyin talebine mi uydu? Belediye
başkanı. O dinlemez ki.
Mülk sahibini.
Yok yok, o dinlemez. O Abdülhamit Han Köşkü'nde Tayyip Erdoğan'ı bile dinlemez. Yani o çok kendince şey bir adam. AK Parti şeyiydi. Kadıköy şeyiydi. Belediye başkanı adayı olmuştu zamanında. O zaman bizi gelip çağırmıştı, konuşmuştuk, etmiştik, eylemiştik ama geneline bakarsak yani o Sinan Bey artık kendini böyle şey üstü görüyor. Kızmasın bana.
Ama yani, çok başarısız yani herkes. Yani kamuoyunun...
Narmanlıhan'ı başarılı bulmuyorum. Abdülhamit Han'ın ama onun mesela onun da başarılı olduğu işleri vardı. Mesela onu bırak bu şeyde mesela bu Galata Kulesi restorasyonunda onu danışman yazmışlar. İşte tabii siyasi falan filan. İlk o istifayı basıp bağırıp çağırdı. Yalan yok yani. O dedi ki ne yapıyorsun lan dedi yani. Bu arada bir sorun yoktur diye çevirdiler onu. Yani bizim şey basın da bizim muhalif basın da bir sorun yoktur diyor dedi. Öyle demedi aslında yani. Hani, ya da öyle dediğini söylediler falan. Yani hani ben hususi onunla konuşmadım bu konu hakkında ama Galata Kulesi'nde büyük facia oldu ya. O Galata Kulesi o Sevilay Tuncer onu yapan hanımefendi. Bana da böyle 4 sayfalık bir açıklama şey yazdı. Oturup da o kadar yanlış, o kadar kötü şeyler. Bana dedi ki benden özür dileyeceksin falan filan dedi. Ben ondan özür dileyecekmişim. O benden sonradır yani 4-5 dönem sonradır. Yıldız'ın. Aa dedi madem Yıldız'ısın dedi. Seni dedi sen bir gel bakayım benim ofisime de bana orada briefing verecek. Ya dedim Türkiye'de olsam gelirim ne? Sen benden büyüksün küçüksün dinlemem ama gelirsem de fena yaparım dedim yani. Bir sürü hatam var çünkü. Sonra arkasından sen Amerika'ya kaçan FETÖ'cülerden misin dedi. Manyak mıdır nedir? Dedi yazdı bunları yani bende duruyor. Sonra onların hepsini sildi ya da şu anda kapalı galiba şeyi. Ondan sonra sizden özür dilemek bir erdemdir ve sizden özür dilemekten hoşlanırım. Yeter ki Galata Kulesi yiyorsun. Bağıra bağıra özür dilerim ama sen benim şu sorularıma cevap ver. Ben özür dilerim dedim. Gelen kağıtta sorun yok. Sorulara cevap yok. Yani yazsam var ya neler neler çıkar. Neler yapmışlar neler. Ve
peki senin beğendiğin en başarılı bulduğun var mıdır böyle restorasyon örnekleri? Mesela İstanbul'da.
Restorasyon örneği başarılı buldum. Yani aslında çoğu restorasyon örneği şöyle başarılı. Örneğin bir sürü eski eser Yedikule surları mesela. O görünmüyor ki. Yani mesela kırık, tamamıyla kırık böyle. Ona dokunmuyorlar. Yani konservatif yani korumacı restoratörler böyle dokunmuyorlar. Yani mesela Ayasofya'da bir sürü restorasyon geçirdi. Onda da bir sorun yok. Örneğin bazı iyi restorasyonlar var. Hiç dokunmuyorlar. Ama şu var mı desen acayip derecede acayip derecede iddialı ve söylendiği zaman o gerçekten bunu şuradan şuraya getirmiş bir restorasyon örneği şu anda aklıma gelmiyor. Onu da söyleyeyim. Yani çok böyle hem de işlev değiştirmiş bir restorasyon örneği restore edilip örneğin mesela Kandilli Kız Lisesi. İnanılmaz bir şey. Yani sağ tarafta ikinci köprü, sol tarafta birinci köprüyü görürsün. Şöyle bir derinlikle çıkarsın. Bir ara Sivis Otel orayı kullanacaktı falan. Yani içine git. Çok doğru bir restorasyon yani. Hiçbir sorun yok ama duruyor yani. Onu kullanamadılar çünkü otopark sorunu var.
Sen örneği Avrupa'dan vermişsin yazını.
Tabii. Şimdi örneği iyi olduğu için de vermedim. Bak ben ekran paylaşabilir miyim?
Tabii. Açtım.
Evet teşekkür ederim. Artık biz uzmanlaştık konuda biliyorsunuz. Evet. Bu işte restorasyon. Ya bu şey de tarihi Galata Kulesi'nde bu giriş kapısı abi. Manyak gibi kırdılar burayı. Manyak gibi
gitti
kırdılar.
Gitti mi o taşla?
Tabii gittikten sonra hemen ertesi gün bak onu da göstereyim. Hemen ertesi gün yaptık diye tweet. Al yapmışlar. Ya, bu da yaptıkları. Biliyor musun? Bu taşla bu taş bir mi ya? Bu taşlar böyle eğimli. Biz böyle bir yerden
bir şey... Yani bir mimarlık eğitimi almış bir insan bunu nasıl yapabiliyor? Gerekçesi ne bunu yapmasının?
Bu bir anda ben bunu ortaya çıkartınca bütün AKP'li troller benim üzerime geldi. Hatta bir söz yazarıymış, müzik yazarıymış neymiş beni hiçbir şey bilmemekle falan suçladı. Ya dedim muhtes derler yani muhtes ihdas edilmiş sonradan konulmuş şeye muhtes derler. Bu duvarın muhtes olduğunu iddia ediyor. Madem muhtesti niye ördünüz hemen? Yani biz böyle bir duvarı kıracaksak içinde mesela önemli bir şey var. kıracağız. Onu çeşitli yöntemlerle kırmayız, hiltiyle girmeyiz. Hilti dediğim böyle 20 kiloluk bir alet, ağır olması lazım. İçinde ağır var. Ta vurdun mu falan. Numaralandırırız. Mesela bu B5 dersin. Bu B7 dersin ki çıkardığı zaman puzzle gibi yerine koy. Bunu harca giriştiler ve bunun muhtes olduğunu iddia ettiler. Muhteste niye yaptın diyoruz. Cevap yok. Ve bu kadın benden özür dileyeceksin diyor. Yani orası yatak odası gibi garip böyle bu mevlüt düzenliyorlar ya, bir diş çıkarma mevlidi, evlenme mevlidi, bilmem mevlidi gibi böyle bir muhafazakar bir garip bir şey var. Muhafazakar garip bir yeni televizyonda bir süsleme püsleme durumu var. Onun gibi bir şey oldu ya Galata Kulesi. Yani en üst katındaki o betonu ortaya çıkardılar ki beton belki de gizlenmesi daha doğruydu. Bazı şeyler söylediler. Yani ben bir restorasyon uzmanı ya da şey değilim, hocası değilim ama olsam, mecbur kalsam bir dönem bu Galata Kulesi'nde neler yapılmazı göstermek için Galata Kulesi'ni kullanırdım yani. Yani çok güzel bir şey. Şimdi restorasyon mu, sansasyon mu diye belki Radikal Gazetesi'ne çıktı. Bir yazı yazmıştım. Bu yazıda bir tane turizm şeycisi, turizm bilmem nesi diyor ki Aspendos için. Aspendos'ta bir ekler falan yapılmış. Mutfak mermeri ibaresi kullandı. Sonra arkasından sağ olsunlar bütün gazeteler beni aradılar. Mutfak mermeri hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Dedim bir durun, bir durun. Hemen zıplamayın. Yani benden istedikleri şu. Ben diyeceğim ki Allah belasını versin bunu mutfak mermerini buraya koyanların. Dedim bir durun. Bir durun. Bakalım ne olmuş. Örneğin burada bak çok gariptir. Bu Vesuv Yanardağı yüzünden şey olan amfiteyatro var. Bu İtalya'da. Pompei'de. Ve sadece kurtulan gerçek taşlar şu gördüğün taşlar. Kurtulan taşlar. Tamam mı?
Beyaz taşlar mı?
Beyaz taşlar. Beyaz taşlar. Bu gördüğünde demir bazı eklemeler var. Bunlar demir. Yani metal eklemeler var. Burayı da yeşillendirmişler. Burada bir şey olduğu zaman bu demirlerin üzerine ahşap kalaslar atıyorlardı. Tahtalar atıyorlardı. Burada bir ne yapılıyorsa yapılıyordu. Sonra bu adamlar bunu değiştirdiler abi. Bak böyle bir şey yaptılar. Siyahlar var ya siyahlar. Siyahlar sonradan konulanlar. Yani yeniden yaptılar bunu. Bu acayip bir cesaret. Türkiye'de bunun izini alamaz. İmkansız. Aspendos'taki durumda bilerek ve isteyerek aynı taşı bulursun. Aynı taşı bulursun. Taş neyse. Hatta ocağını bulursun taşın. Bir kimyasal analiz yaparsın. Nereden gelmiş olabilir bu taş? İşte 50 kilometre ilerideki bir taş ocağından gelmiş olabilir. O taş ocağını yeniden gidersin. Aynı taş ocağını. Bu arada aldığın taş, yani o taş ocağından çıkardığın taş 5 milyon yıllık mesela. O Vezüv'de kullanılan ya da Aspendos'ta kullanılan da 5 milyon yıllık. Aynı yaşlıdır taş. Sadece bir tanesi 2000 yıl önce, 3000 yıl önce ocaktan çıkartılmıştır. Bir tanesi 2020 yılında çıkartılmıştır. Onu bembeyaz getirip koyarsın. Buradakinin tam tersi. Bembeyaz. Ve bunu getirip koydun diye mutfak mermeri koydular diyorlar. Yani o tertemiz ya o taş. E kirlenecek o abi. Kirlendiği zaman aynı renk olacak. Ha ama şunda haklılar. Sonra beni bazı hocalarım uyardı. Dedi ki sen dedi taşı böyle elle yapıyorlar ya elle kırıyorlar ya açıyorlar. O açan adamın bir imzası var. Çok sık mı vurmuş? Geniş açıklıkla mı vurmuş? Düz olmasına önem göstermiş mi? Bilerek pürüzümü bırakmış? Oturulan yeri nasıl yapmış? Basamağı nasıl yapmış falan? O imzayı ortaya koymak zor tabii. Yani onu yapabilmek çok mümkün değil. Onu böyle modern makinelerle cillop gibi kesip koyarsan o olmaz. Onu biraz elle yapman lazım. Yalan yok. Ama renk farkı öyle olacak. Yani bizim rasta dediğimiz ya daha doğrusu korozyonlanma efendim dış etkilerden dolayı renk değiştirmeyi bir izin verin. Aynısını getirip oraya koyarsın. Sıfırını koyarsın. Tertemizini koyarsın. O sonra o renge doğru gelir. Hatta 20 yıl sonra aynı rengi yakalamaz. Çok dikkatli gözle bakarsın. Ha dersin burası restorasyon görmüş. 20 yıl sonra o da kararır. Ama onu kadar kararlamaz. Bunu gösterirsin. Yani restorasyon...
Ama yani Türkiye'de Genelde bir AKP döneminde bir, yani Cumhuriyet aslında restore etmeme üzerine kurulmuş mimaride, işte o Ermeni yapılarını, Rum yapılarını, Bizans eserlerini genelde imha, unutturma, silme kültürü. Yani restorasyon geleneği olan bir ülkede değil yani, kabul edersek.
Ne yazık değil. Şimdi kurul da artık birbirine girdi. Yani sen 17 günde, ya daha doğrusu bu Galata Kulesi'nde belediyenin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin parasını vererek yaptırdığı projeyi bir şekilde ele geçirdi. Bunlar belli ki. Bu arada belli ki diyorum. Yani sonra dava mava olursa belli ki diyorum. Çünkü bana eğer 17 günde bütün Galata Kulesi'nin bütün taşlarını, bak abi öyle taşları çizmekten bahsediyorum. Tek tek. Bütün taşın ölçüsünü alacaksın. Taşı çizeceksin. Biz bunu yaptık. 17 günde restorasyonu çiziyorsun. Bunun çıktısını alıyorsun. Onlar böyle masalara falan sığmaz o çizimler. Biz yani heybe gibi taşırdık o çizimleri. O çizimler böyle iki tane çizgi değildir yani. O katlana katlana katlana katlana kalınlığı böyle olur. Böyle heybe gibi taşırsın o çizimleri. O çizimleri verecek. 17 gün içerisinde kurul bunun doğruluğunu test edecek yerinde. Yerinde. Bakacak, edecek, eğilecek. Bütün statiğini, ıvırını, kıvırını çözecek ve ona inşaat izni verecek. Sonradan gidildi, sonradan arkadan iş başladı, inşaat bitti, her şey bitti de kuruldan geçti. Ama
Peki
ben
Galata
bunu...
Kulesi şu anda ne durumda? Kayıp mı edildi, yoksa bu kamuoyu şeyi kurtardı mı o
Herkes
binayı?
çok memnun canım. Bu şu anda içinde bayağı süslü püslü bir AKP'yi anlatan, bana sorarsan. Yerlerde süsler, parkelerde, şeylerde böyle acayip şeyi gösteren garip garip
Arabesk bir şey
çok
yarattılar.
arabesk, çok ledler, aydınlatmalar, hatta şöyle bir kavga çıktı. Bir tane AKP milletvekili galiba, renkli Galata Kulesi rengarenk olmuş, böyle LGBT'yi gösteriyor diye İBB'yi suçlayan bir tweet attı. Dedi ki siz dedi LGBT'yi destekliyorsunuz. Hemen arkasından da cevap geldi. Galata Kulesi'ni Kültür Bakanlığı işletmektedir. Ondan o rengi, o şeyi sizin Kültür Bakanlığı açıyor. Niye bize LGBT diyor? Yani kötü bir şeyse. Ki keşke bunu yapsın. Yani milleti rahat bırakın. Yani isteyen istediğini düşünsün. İsteyen istediği bayrağı göstersin, etsin, eylesin. Bir de Süleyman Soylu çıktı. Bizim kültürümüzde o yoktur falan dedi. Yani cahillik mutluluktur ya. Bence cahillik cahilliktir abi. Cahillik mutluluk değildir yani. Hani. Çok şey bilmek de sıkıntılı. Anlat yani Oscar şey Nobel problemi ama
Evet.
ama yani Türkiye'de mimar olmak hele hele böyle bir şey, ya bak biz bir boyayı değiştirecekken boyayı özel kimyasallarla böyle level level yani katman katman söküyoruz ve onları bırakıyoruz bir yerde. Yani bu duvarsa bu duvarı diyelim ki kahverengiye boyayacağız, tamam mı? O özel yöntemlerle inanılmaz paralar harcayarak belki de karbon özel kameralarla arkaya gözüken X ışınlı kameralarla kaç kez boyandığını listeliyoruz. Şimdi çok uzattım, bir ufak bir şey anlatacağım, bir hikaye anlatacağım. Şu adadaki olay, Heybeliada'daki durumu anlatacağım. Sonra da sana bırakacağım şeyi. İster kapat ister devam et. Şimdi ben Heybeliada'da 1907 yapımı bir ev yapıyorum. Sahibi vefat etmiş. Fransız bir gazeteci ve yine o da gazeteci bir Türk bunu satın almış. Hatta Fransız Türk gazetecinin kardeşi de mimar. Ona gitmişler önce, sen yap hani sen para kazan falan gibilerinden. O da Park Siding'le plastikte kaplamayı önerince ondan kaçıp bana gelmişlerdi. Ben böyle çok atlamadım çünkü çok zor bir iş. Neyse işte iş başladı, etti, eyledi. İzinlerimizi aldık. Binayı kriko. Bir de böyle ruhban okulunu görüyor. İnanılmaz bir manzara. Yani ben baktığım zaman ruhban okulu ve Maltepe falan ya. Yani. İnanılmaz bir görüntü. İnanılmaz güzel bir şey. Yani gerçek manzara adalara bakan manzara değildir. Gerçek manzara adalardan İstanbul'a bakan manzaradır. Bunu da bilenler bilir. Oradayız. İşte bitti ve bir balkonumuz var. O balkona korkuluk yapacağız ahşaptan. Ben de şeylerden türeterek pencerelerin kenarındaki süslerden türeterek bu böyle olabilir diye bir şey çizdim. Ve onu ahşaptan deneme olarak CNC'de kestirdim ya da elle kestirdim. Kurula sundum. Dedim ki bunu yapacağız dedim yani. Kuruldakiler nasıl kıl? Nasıl kıl? Hatta bizim binayı görmek istediler diye bir randevu verdiler bana. Bir arkeolog vardı. O raportördü, gelip binaya bakacak yani. Bir tane vapur var. Saat 9'da orada olman için 8-15 vapuru binmen lazım Bostancı'dan. Başka yöntem yok yani. Bindik. Ben o arkada oturdum. Bir baktım karşımda oturuyor. Çaycı geliyor. Dedim iki çay. Yani adama kötü. Yani önümde oturuyor ama çok da şey değil. Bir çayı ben aldım. Ya çay ya. Çayı da şeye verdim. Röportör dedim ki bunu da getir o beyefendiye ver. Oy bir sinirlendi. Sen dedi bana nasıl çay alırsın? Çay lan bu. Yani rüşvet olarak çay mı? Çayı mı dert ediyorsun? İçme o zaman dedim yani. Hatta çayın parasını hemen vermiyorsun. Çayı içtikten sonra kimse uğraşmaz. Yanına parayı koyarsın o şeyin. Kırmızı beyaz şey vardı ya çay bardağı atlı. Oraya koyarsın. Beğenmiyorsan sen koy lan parayı içine. Yani hani benim rüşvet verdiğimi düşünüyorsan sen koy 1,5 lira içine, 1 lira içine yani. Ya da içme. İçmedi. Ben böyle iki çay içtim yani böyle falan. Sonra indik. İndikten sonra bir arka arkaya gideceğiz. Tek yol var oraya çıkan. Onu rahatsız etmemek için yani onun arkasından takip ediyor. Böyle koyu hoca çıktım terliğe terliğe. Bayağı da yokuş. Geldi bu. Çay ısmarladık ya ona. Ulan çay ya. Kötü bir şey. İnan kötü bir niyetim yoktu yani. Bu dedi ki evi gezdi. Hatalar bulmaya çalıştı. Yani en az 20 şey hakkında konuştuk. Bir şey demedi. Bir şey de bulamadı. Dedi ki bu korkuluğun dedi şeyin örneği var mı? Korkuluğun ahşap süsünün örneği var mı? Ben dedim yok. Yalan söyleyecek değilim. Yok. Ama ben dedim buradan bunu türettim. Olmaz öyle şey dedi. Raporu yazdı. Sonra Anıtlar Kurulu'ndan beni çağırdılar. Yani çağırmaları da yine bir 20 gün sürüyor bu arada. 17 günde Galata'ya geçiyorlar. Neyse. Gittim. Dediler ki bana bütün adayı gezecekmişim. Bütün Heybeli Adadaki bütün balkon korkulukların tipolojisini çıkaracakmışım. Ona göre bir rapor yazdı. Tez ya bu. Yüksek lisans tezi yani. Hadi ne yaptınız? İş bitti. Yok. Kabul etmiyorlar abi. Ben tabii öyle ne adam sokarım ne bilmem ne. Canım çok sıkkın. Ertesi hafta bir daha şantiyeye gittim. Başka işlere bakıyordum. Bizim arkamızda bir komşu var. Heybeli Adada kocası şeymiş, berbermiş. Heybeli Adada bu askerlerin kafalarını kesermiş bu adam. Adam rahmetli olmuş zamanında. Kadının eskisi var ve biraz da illegal olarak bizim eve yaslanıyor. Yani ben sesimi çıkarmadım. Hatta kadını kolladım. Eğer Anıtlar Kurulu'nda ölüyorsam kadının evini yıkarlar falan. Onu da yapmadım yani. Arkaya geçtim. Kadın bizi çağırdı. Bir çay, börek yaptım, çay yaptım dedi. O hemen gittik. Kadınla konuşuyoruz. Hatta ben ustaları bazen birkaç tamiri ona yaptırıyordum. Yani onun tamirlerini yaptı. Nasıl benim adamım gelmiş. Bir baktım bu domates ekmiş. Fasulye ekmiş falan. Geyik yapacağım ya. Ay ne ektin? Ne zaman çıktı? Bu tadı güzel mi falan diyorum. Bir baktım. O filelerin diktiği şeyler süslü. O çubuklar var ya süslü püslü. Dedim sen bunları nereden aldın? Sizin balkonlar dedi bu. Oğlum dedim bu böyle mi? Dedim şahit olur musun? Dedim olurum. Kadının çatısını yaptım biliyor musun bedava? Kadının çatısını onardım sırf bu iyiliği için. Sonra da pis topraklı domatesli şeyleri Anıtlar Kurulu'na torbaya koydum. Bilerek de pis biraz. Bam diye masanın üzerine koydum. Dedim bak bu böyle böyle. Arka komşu almış. Bütün hepsi böyle. Bunun aynısından yapıyorum. Seslerini çıkartamadılar. Çünkü şahidim de var. Hemen yaptım bitti geçti. Fransızlar hala orada oturuyor. Yani restorasyon demek böyle bir şeydir. Yani tamam eğer öyleyse. Fakat ben biraz daha cesur olunması taraftarıyım. Mesela İshak Paşa Sarayı'nı rezil ettiler. Aha resmini açayım. Abi İshak Paşa Sarayı'nın durumuna bakar mısın? Alüminyumdan. Yani biraz da hak vermiyor diyeyim. Şuraya bakar mısın? Yani bu ne ya? Hürriyete gitti. Bir şey hürriyete gitmeyeceksin ya. Neyse. 50 bir tane. Bir de Amerika'daysan daha fazla reklam geliyor. Şunu resmi yeni segment aç diyelim. Açabilecek mi bakalım. Açamadı. Neyse. Şu eki görüyor musunuz şu alüminyum ekleri? Rezalet. Ve bunlar bildiğin şeye basıyor yani. Felaket. Şimdi ben de halka hak veriyorum. Bunları görünce veya Şile Kalesi vardır. Çok ünlüdür. Biliyorsun değil mi Şile Kalesi? SpongeBob derler bak. Görüyor musun? SpongeBob. Şile Kalesi'nin eski hali, yeni hali. Bu da SpongeBob. Yani Türkçesi bazı onarımların öyle süper olması da doğru değil. Yani cillop gibi olması da doğru değil ama işte bunu yapan kişi de kendini savundu. Dedi, ileride yine böyle olacak dedi. Bunu başka türlü yarım bırakamazdık dedi. Falan dedi. Falan dedi. Ama fotoğraf da öyle yani. Fotoğraf böyle sarı gözüküyor ya. Doğrusu bu. Yani yaptıkları bu kalede. O kadar kötü değil. Yani kale evet, böyleyken...
Bazen medyada haksızlık yapıyor.
Tabii. Yani bunu sanki sıvamışlar da üzerine sarı boya vurmuşlar gibi gösteriyor. Bir de bilerek şunlara kaş göz bilmem nesi yaptılar yani. Yani bak
bu kötü olmamış ya.
Değil ama işte şu resmi gösterince SpongeBob oluyor.
Evet, ama resim kötü.
Yani şimdi olay şu. Nasıl baktığınız önemli. Şu andaki genel kanı şu. Mimarlar betonlaşma yüzünden İstanbul'u mahvetti. Artı restoratörler her şeyi bok etmekle mükellef. Çok kötü örnekler var ama bunlar yüzün binin içerisinde bir iki tane. Mesela Cem Yılmaz diyor hastasının poposuna şey vururken eliyle keşkül titretmesi yapan doktor da vardır. Bence yoktur pek. Ama onlar akılda, onlar magazin olarak kalır. Hani onlar üçüncü sayfada der ki bilmem restorasyon rezaleti. İnan restorasyon rezaleti diye bir manşet at. İçine başka bir şey yaz. Herkes ona tıklıyor yani. Clickbait. O yüzden çok seviyorlar bunu. Bir avukat kalkıp da diyebiliyor ki restorasyon Türkiye'de yasaklansın diyebiliyor. Yani kötü örnekler var. İyi örnekler de var. Kurul bazen çok iyi çalışıyor. Hatta gereğinden çok yavaş çalışıyor. Bazen de 17 günde Galata Kulesi'ne şey verebiliyor. Acayip siyasileşti. Hiçbir kurula artık böyle güvenip de dünyanın en iyi uzmanları, Zonguldak'ta iş yaptım. Bizim kurul bayağı iyiydi yani. Beni çok zorladılar yani. Neler neler yaptılar. Haklılar da yani. Ve cevaplarını verdim. Veremediğim olduğu zaman istedim. Yani kurulun senden ayrı ve birazcık da sana doğru böyle şüpheyle bağırsında aslında bir beis yok. İyi de bir şey. Yani buna ne çabuk karar verdin? Bunun statüğünü çözdün mü? Diyebilir. Bazı şeylere takabilir. Bunda sıkıntı yok. Ama diğer taraftan da böyle uygulamalar varken bir anda kötü uygulamaları öne getirmek ve bundan dolayı böyle teknik direktör gibi ben Fatih Terim'in yerinde olsam şunu değil de bunu herkes o kadar biliyor ki. Nereden biliyorsun soyunma odasında ne olduğunu, ne detayları olduğunu falan. Herkes futbol kafalı. Herkes mimar. Herkes Mimar Sinan yüzün. Mimar Sinan varken bütün mimarların onu. Biz Türkiye'de Mimar Sinan iyiydi de onu mimarlar bozdukta zamanında Takıyüddin Efendi var. Biz astronomi konusunda uzaya mı çıktık yani? Niye onu laf etmiyorsun? Ama çıkacağız biliyorsun. Ayrı mesele. Ay'a gideceğiz.
Az kaldı.
Az kaldı. Çok az kaldı. Velhasıl kelam Türkiye'de mimariyle ilgili iş yapmak zor. Herkes kendi işinin gazetecilik kolay mı dersin? O da zor. Doktorluk kolay mı dersin? O da zor. Ama şöyle bir durum var. Herkes gazeteci değil abi yani. Herkes gazetecilikle haber yapma ve bunun etiğiyle ilgili bir şey konuştu mu ya sus diyebiliyorsun. Ama herkes mimar, teknik direktör gibi. Herkes futboldan anlıyor. Herkes restorasyonları eski eserden çok iyi anlıyor. Aldığın riskler var. Örneğin bana bu arada biz hanımla beraber daha çok hanım yaptı. Hanım koruma restorasyon uzmanı bu arada. Ben yedekten hanım kontenjanından bu kadar artistik yapıyorum. Ancak Rumeli İslam'ın rolebesini çizdik biz. Restorasyonda da ben bir şey önerdim. Kadir Topbaş rahmetli, yeni rahmetli oldu. O zaman belediye başkanıydı. Orada ufak bir cami var. Biliyorsun bu Rumeli İslam'ın gösterilerinin olduğu yerde. O caminin de bir minaresi vardır. Yarısı kırıktır. Şimdi o camiyi yeniden yaptılar. Yeniden yapınca tabii o cami çok ufaktır. 10 metre 10 metre yani. O kadar ufak. Bir askeri tesiste caminin olması şart. İcabında ölüme gidiyorsun. Yani bir şekilde cami olacak. Orada cihata giderken veya bir şekilde büyük bir iş yaparken dini formlarla, dini ibadetin yapılması şart. Bunda bir sıkıntı yok. Orada bir cami varsa o cami de öne çıkartılmalı. Ona da bir şey demiyorum. Ayrıca hamamı da vardır, sarnıcı da vardır. Her şeyi vardır tabii. Yıkanmaları lazım falan filan. Benim önerim şuydu. Altta bir sarnıç var. O caminin boyutlarında özel ışık yöntemiyle o duvarı ve camiyi ortaya çıkarmayı önerdim. Yani ışıkla camiyi yeniden yaratmayı önerdim. Düşün, nur içinde acayip bir şeydi yani ve tekniği de mümkündü yani. Oldukça rahat iş yapılabilirdi. Ama oraya o bizden ayrı olarak Kadir Topbaş koşa onun elemanları, onun yöneticileri koşa koşa o camiyi yapıp o camiyi oraya kondurdular. Ne cami işe yarıyor artık, ne Rumenistler işe yarıyor artık. Yani üstü başı açık kadınlar orada şey yapıyorlarmış, konser veriyorlarmış. O yüzden onun mu sıkıntısı oldu, o mu oldu bilmiyorum ama Rumenistleri artık öyle duran bir şey haline geldi. Hala zincirde vardır içinde yani. Hani o Saroca Paşa, mesela Rumenistleri çok özel bir Dünyanın en büyük binasıydı, Avrupa'nın en büyük kulesiydi yapıldığı zaman Sarıca Paşa yani. Hani onun etkileri, sonra kimse bilmiyor ki serbest atışı. Herkes zannediyor ki oradan bir Bizans'a yardım gemi geldiği zaman bunlar bir gemiyi görerek atıyorlar. Görmeden atıyorlar. Serbest atış var. Yani kulenin önünde hisanın önünde bir hisar daha var. Bütün toplar böyle duruyor. Görmeden atıyorlar. Görmeden ufak tefek hesap yaparak atıyorlar. Mesela onu göstermek gerekirken, onu öne koymak gerekirken herkesin derdi dekolteli kadınlar orada şarkı söyledi mi söylemedi mi? Yani bilmiyorum yani. Yani genel olarak kültür böyle sunulmamalı. Benim dertlerim vardır.
Peki. Belki haftaya da Bodrum Müzesi'ni konuşuruz. Orada da galiba biraz değil. Sen
ya bir de ben şimdi her şeyi konuşuyorum diye biraz da rahatsızım. Yani herkesi eleştirdiğim konuma düşmek istemiyorum.
Ama sonuç yani... itibariyle mimarlık insanların nasıl bir yapıda, komşularıyla nasıl bir ilişkide, nasıl bir kentte, nasıl bir çevrede yaşadığını belirleyen önemli bir konu. Onlara da giden bir yolculuk içinde her şeyi konuşmak lazım. Zaten bizimki okurlara hem genel bir bilgi ışık tutmak hem de hoş bir sohbet sağlamak. Hmm. Ağzına sağlık.
Sağ olsun.
Çok teşekkürler. Hadi İyi görüşürüz. Pazarlar sana.
Sağ ol. Teşekkürler.
You can follow Ahval News Online podcast series through Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcasts, SoundCloud, and Spreaker. All you need to know about Turkey is here, for your ears, mind, and attention. Thank you for listening to our podcast.